Ayrım 18.
Başlığı pastanedeki kitaplık. Ihlamur kuyuda bir eczanede çalışan Filiz Özkan, civarda bir kitapçı ve kitaplık bulamamanın acısını duymuş önce. Ardından böyle bir kitaplığı neden biz kurmayalım diye düşünmüş. Arkadaşlarıyla bir yer aramışlar. Civardaki Ecem Pastanesi'nin sahibi destek olmuş kendilerine. Buyurun gelin pastanenin bir köşesini kitaplık yapın yüceliğinde bulunmuş. Ve alelacele bulunan kitaplarla Ihlamur Kuyu'ya ilk kütüphane Ecem Pastanesi'nin içinde kurulmuş. Kutluyoruz Ihlamur Kuyu'nun 21. yüzyıla layık gençlerini. Sadece kendilerini değil, yaşadıkları toplumu da aydınlatan gençler bunlar. Bu bağlamda bir kitapçı dükkanından söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde kitapla uğraşmak Don Kişotlukla eşdeğer tutuluyor. Öylesine düşük bir okuma oranımız var ki. Hele de taşrada olanların işleri iyice zor. Ama kitaba gönül vermiş olanlar bile bile bu işe girişiyor, savaşın veriyorlar. İşte sözünü etmek istediğim böylesi bir kitabevi. Mersin'de yıllardır uğurlu kalem ve kağıtlarımı aldığım bu kitap evinin adı Bookstore. Sahipleri ise gencecik bir karı koca, Bülent ve Nermin Gülenler çifti. Bu kitap evini benim için özel kılan, tüm olumsuzluklarına karşın işlerine olan sevgileri ve gösterdikleri özen. Ne yapalım, kitap satmıyor diyerek kitapları tozlu kümeler halinde yığmak yerine, sermayelerini zorlayarak ellerinden geldiğince hoş bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ve başarılı da oluyorlar. Bir kere o küçük sevimli dükkanları için vitrin düzenlemesi yapıyorlar. Vitrinin alt kısmını dövme bakırla kaplamışlar. Böylece ilk bakışta değişik ve düzgün bir güzellik sergileniyor. İçeri girdiğinizde kitapların özel olarak ısmarlanmış ahşap raflara yerleştirilmiş olduğunu görüyorsunuz. Bir ticarethaneye değil de bir evin özel kütüphanesine girdiğinizi sanıyorsunuz. Dükkanın bir köşesinde kahve makinesi var. Kitapları inceleyenlere kahve ikram ediliyor. Sürekli çalan hafif bir müzik size hoş geldiniz diyor sanki. Müzik seti kasanın yanında. Genç karı koca DJ'lik yapıyorlar kitap satışının yanı sıra. Gelen kitapları okuyorlar. Bir kitabı sorduğunuzda uzaydan gelmiş gibi yüzünüze baka kalmıyor, tersine size fikir veriyorlar. Böylece o sevimli kitap evine girdiğinizde ahşap rafların sıcak görünümü, bir fincan taze kahvenin kokusu ve yumuşak bir müziğin eşliğinde kitapları incelerken işine saygısı olanların nerede olurlarsa olsunlar nasıl bir fark yarattıklarını ve girişimlerine nasıl bir renk kattıklarını düşünmeden edemiyorsunuz kendi kendinize. Şimdi okuyacağınız mektuptaysa arkadaşlarıyla yolları ayrılsa da amacına giden yolda kendi başına yürüyebilen, yani bağımsız olmayı öğrenmiş girişimci bir gencimizi bulacaksınız. Ben hayatımın amacını keşfettiğimde henüz lise 1'deydim. O sıralarda çok değer verdiğim bir kimsenin başına gelmiş olan üzücü bir olay beni çok sarsmıştı. Tam bir bunalımın eşiğindeydim. Üstelik bu bunalımdan nasıl kurtulacağımı da bilmiyordum. İşte böyle kendimi çok ümitsiz hissettiğim bir dönemde içimdeki insan sevgisinin farkına vardım. Beni en çok mutlu eden insanların güler yüzleriydi. Üstelik bu gülen yüzlerde benim de bir katkım olduğunu biliyorsam mutluluğum iki kat artıyordu. Bu durumda kendimi unutmak için başkalarına yardım edebilirdim. Önceleri bu fikir benim için biraz soyut bir kavramdı. Kime yardım edecektim? Nasıl edecektim? Bunun gibi bir takım sorular uzunca bir süre kafamı kurcalamaya devam etti. Sonra bir gün izlediğim bir televizyon programı kafamdaki soruları birdenbire aydınlatıverdi. Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklar için çalışacaktım. Artık kafamdaki düşünceler yerli yerine oturmuştu. İşte hayatımın amacını bulmuştum. Birçok kişi bunun sadece bir gençlik düşü olduğunu zannedebilirdi. Ama ben bunun doğru olmadığını çok iyi biliyordum ve bu da bana yeterdi. Üniversiteye başlar başlamaz kafamdaki planı hayata geçirmek için harekete geçtim. Ve Kasımpaşa Çocuk Yuvası'na gitmeye başladım. Başlangıçta bu işe girişen 3 kişiydik. Ne var ki çok güvendiğim 2 arkadaşım yolun yarısında beni yalnız bıraktılar. Onlara göre bu bir zaman kaybıydı. Onlar kendileri için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Elbette önceleri çok sarsıldım. Ama daha sonra kendi kendime dedim ki, hayatta her zaman yanında birileri olmayacak. Bırak herkes nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Onları da oldukları gibi kabul et ama sen asla hedefinden şaşma. Böylece yoluma yalnız başıma ama daha güçlü olarak devam ettim ve hala da etmekteyim. Amacım için çalışırken beni en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? İnsanların başkalarının sorunlarına, mutsuzluğuna olan duyarsızlıkları. Yaptığım işi kime anlatsam aldığım tepki hep aynıydı. Ne kadar güzel, seni kutlarım ama hepsi bu kadar. Kimse bana ben de bir şeyler yapmak istiyorum, gel birlikte çalışalım demedi. Durum böyle olunca ben daha çok hırslandım ve kimsenin, en azından benim çevremdeki insanların yapmadığını mutlaka ve ne pahasına olursa olsun yapmaya karar verdim. Evet, işte benim amacım. Bugüne kadar amacımı böylesine açık olarak kimseyle paylaşmamıştım. Ama sizi kendime çok yakın hissediyorum. Bu nedenle yazdım. Ne mutlu sana. Yıllar sonra geriye dönüp baktığında güldürdüğün yüzleri anımsayıp hayatın boşa geçmedi diyebileceksin. Ve bu bölümde konuştuklarımızı toparlamak gerekirse, çocuğumuza onu içten güçlü kılacak öğeleri verebilmişsek, bunları görerek, deneyerek, yaşayarak özümsemesini sağlayabilmişsek, hayatına sosyal boyutu da katması için destek vermişsek, bağımsız ve girişimci olabilmesi için yüreklendirmişsek ve tüm bu sayılanları çok kısa biçimde ifade etmek gerekirse, hayatın terazisinde nelere sahip olduğuyla değil, nasıl bir insan olduğuyla ölçüleceğini anlatabilmişsek, işte o zaman gönül rahatlığıyla değerli bir insan yetiştirme çabası içine girdim ve elimden geleni yaptım diyebiliriz. Gençliğimizi yaşamamızı engellemeyin lütfen. Bu bölümü şu ana kadar tartıştıklarımızı çok güzel bir biçimde toparlamış olan bir mektupla bağlamak istiyorum. Canım annem ve babam, sizlere. Önce bana hayat verdiğiniz ve bu yaşa getirdiğiniz için, büyük küçük her türlü ihtiyacımı karşılayıp gerektiğinde kendi ihtiyaçlarınızdan fedakarlık ettiğiniz için, 12 milyon ödeyip dershaneye gönderdiğiniz için, kitap almak istediğim vakit parayı esirgemediğiniz için, arada sırada yalanlarımı yakalasanız da beni fazla bozmadığınız için, üzgün olduğumda beni teselliye çalıştığınız için, evde baspas söylediğim şarkılara katlandığınız için, yaptığım neydi belirsiz yemekleri ilk yardım ya da acil müdahale aramadan ve yüzünüzü ekşitmeden yediğiniz için, bulaşık yıkarken kırıp dökmeme, ortalığı dağıtmama, aldırmamaya çalıştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de aslında yazması ve anlatması zor ama gerekli olan şikayet listeme gelelim. Aşağıdakiler tüm gençliğin ve benim anne babalardan yakınma nedenlerimiz ve bulduğumuz kusurlar. Eğer biraz aşırıya kaçtıysam şimdiden özür dilerim. Öncelikle kitabınızda yazdığınız gibi el alem ne der korkusu. Çocuklarınızı şununla bununla kıyaslamanız. Mükemmel olmamızı istemeniz. Aslında en önemli ve üzücü olan bize çocuk, toy, bilgisiz gözüyle bakıp hem güvenmemeniz hem de ciddiye almamanız. Bir şey yapmak istediğimiz zaman bizim duygu ve düşüncelerimizi hesaba bile katmadan kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket etmemizi istemeniz. Kendi ideal, görüş, düşünce ve adetlerinizi bize de zorla kabul ettirmek istemeniz. Kararlarımıza saygı duymamanız. Haberleri dinleyip gazeteye 2 dakika göz gezdirmekten başka bir okuma, öğrenme çabası içinde olmamanız. Hem bize yapma deyip hem de kendiniz, üstelik gözümüzün önünde yapma dediklerinizi yapmanız, sigara gibi. Arkadaşlara ne kadar gereksinimimiz olduğunu, içinde bulunduğumuz dönemin ne kadar zor bir dönem olduğunu bilmediğiniz gibi, öğrenmeye de çalışmayıp, arkadaş okulda kalır demeniz. Bizim sizleri başkalarının yanında mahcup etmemeye özen göstermemize karşın, sizlerin bizi herkesin yanında eleştirmeniz. Hem ders çalış diye ısrar edip hem de iş yapmaktan, bana yardım etmekten kaçmak için ders çalışıyorsun demeniz. Sen ne anlarsın demeniz. Sporu sadece eğlence ve zaman kaybı olarak görmeniz. Bizim de kendimize göre duygu, düşünce ve ayrı bir dünyamız, bir çevremiz olduğunu kabul etmemeniz. Tabuları kırmaktaki yüreksizliğiniz. Arkadaşlarla birlikte olduğumuz ya da evden uzakta olduğumuzda şu saatte git, şu saatte gel, oyalanma, dikkatli ol. Bu normal ama fazlası sıkıyor. Ya da kiminle, nasıl, nereye, niçin gidiyorsun gibi sorularla dedektifçilik oynayarak hevesimizi kursağımızda bırakmanız. Zamane gençliği ne olacak? Bunlardan ne köy olur ne kasaba? Ay bunlar mı? İleride memleketi yönetecekler ha? Ve bunun gibi sözler söylemeniz. Toplantı, çay, parti, gezme, konser, sinema, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinlikleri safsatı olarak görmeniz ve oraları tehlikeli yerler. Ne olur ne olmaz. Evlenince kocanla gidersin. Kız başına olmaz. Ağabeyin gelirse olur. Ben senin arkadaşlarına güvenmem. Hepiniz aynısınız zaten gibi gurur kırıcı ve sinir bozucu sözler söylemeniz. Ve son olarak da arkadaş veya evlatlar arasında cinsiyet ayrımı yapmanız yok mu? Bir bilseniz bizi ne kadar üzüyor tüm bunlar. Tüm bunlara dayanarak ve sizleri kırmayacağımı umarak anne babalara sesleniyorum. Sevgili anne babalar, biliyoruz sizlere çok şey borçluyuz. Ara sıra anlaşamayız, hatta birbirimizi üzebiliriz de. Ama inanın sizleri çok seviyoruz. Onun için bazı isteklerimizi göz ardı etmeyip lütfen aşağıdakileri okuyun. Önce anne babalar, lütfen şu otorite ve disiplin amacıyla sevginizi göstermeme alışkanlığınızdan vazgeçin. Başkası şöyle der, laf eder, öyle giyinme, o kız ya da o çocuklarla dolaşma, çok gülme, bak sonra fena olur demeyin ne olur. Bir düşünün, bu kız ya da oğlan neden böyle davranıyor? Bunlar hassas çağlar deyip neden bir kitap alıp okuyarak ya da bir psikoloğa danışarak bizleri anlamaya çalışmıyorsunuz? Neden ince de olsa bir kitap alıp günde hiç olmazsa bir sayfa okumuyorsunuz? Televizyon bağımlılığından kurtulup, çevre ya da daha eğlenceli, daha ilginç konularla uğraşırsanız fena mı olur? Bizim de sizin gibi kendimize özgü kişiliklerimiz, planlarımız, duygu ve düşüncelerimiz olduğunu kabul edin artık. Bırakın bir konsere gittiğimizde veya ince giyindiğimizde sağlığımızı biz düşünüp geleceğe hazırlanalım. Emin olun ilk hastalanışımızdan sonra hep kalın giyiniriz. Konser yerine vardığımızda bunu size haber vermeyi, eve erken gelmeyi, izin verin biz düşünelim. Arkadaşa ya da kütüphaneye diye çıkıp sinemaya veya kafeteryaya gitmek zorunda kalmayalım. Bu yalanlar aslında bizi öyle hırpalıyor, öyle üzüyor ki. Ama bizi yalana mahkum eden sizlersiniz. Bırakın mesleğimizi kendimiz seçelim. Giysilerimizi, saç şeklimizi ve aksesuarlarımızı da. Düşünün, başarılı bir atlet olsak ve madalyalar alsak, siz bunu evin baş köşesine koymaz mısınız? Koyarsınız. Anne, arkadaşımın doğum gününe gidebilir miyim derken, şu sorulara yanıt vermek sizin hoşunuza gider mi? Ne zaman, kimin doğum günü, ben tanıyor muyum, anası babası kim, nereli, kız mı oğlan mı, nerede oturuyorlar, ne zaman geleceksin, geç kalmak yok ha, bak sonra fena olur, telefonları var mı, erkekler de gelecek mi? Nasıl ama, ben bu panikle ne yapayım, ne söyleyeyim? Sizler bizim her şeyimizsiniz, bizden daha büyük ve deneyimlisiniz. Bunu biliyoruz ama bırakın da gerektiğinde kendi kararlarımızı kendimiz verip geleceğe hazırlanalım. Bizimle ilişkilerinizde sizlerin de bir zamanlar genç olduğunuzu ve neler hissettiğinizi anımsayın. Gençliğimizi güzel geçirmemizi engellemeyin lütfen. Unutmayın, sağlıklı gençlik sizin ellerinizden çıkacak. Sizler yetiştireceksiniz. Sizleri çok seviyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ah şu izin meseleleri. Korkular, kuşkular, karabasanlar. Bu saydıklarım bir anne babanın yaşamının doğal parçasıdır. Bizler neler neler kurarız, bir anlatsak dudağınız uçuklar. Hele de çocuklarımız uzaktaysa. Gece yarısı birisi dürtmüşçesine uyanıverir, karanlıkta gözlerimizi tavana diker, eşimizi uyandırmamaya çalışarak bir yandan öbür yana döne döne sabahı sabah ederiz. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü şu anda daha düşünürken bile sinirim bozuluyor. Ama bizler büyüklersek, bizler yol gösterici anne babalarsak, kendimizi frenlemeli, mantığımızı çalıştırarak bu tür kuşkulara esir olmamalı, kısaca söylemek gerekirse panik yapmamalıyız. Bu satırları okuyunca kızlarım kim bilir nasıl da kıs kıs gülecekler. Çocuklarımız büyüdükçe işler ne kadar da zorlaşıyor. Onlar küçükken sonuçta elinden tutup parka sirke götürürdük olur biterdi. Oysa şimdi büyüdüler. Kendi başlarına, kendi arkadaşlarıyla gezmek istiyorlar. Gezilere, sinemaya, tiyatroya, akşam yemeğine gitmek istiyorlar. Bizleri karabasanlarımızla baş başa bırakıp gitmek istiyorlar. Eğer bir evde izin tartışmaları başladıysa bilin ki o evde gençler var. O çocukluktan gençliğe adım atınca doğal olarak bazı şeyleri artık kendi başına yapmak isteyecektir. Bizse onu hala lastik pabuçlarının bağlarını bağladığımız şirin ve tombik bebeğimiz olarak görürüz ve çekişmeler başlar. Geçen kış oynayan Gelinin Babası filmindeki bir sahne kanımca tüm öyküyü özetliyordu. Filmi görmüş olanlar anımsayacaklardır. Eğitimini tamamlayıp evine dönen genç kız evlenmek istediğini babasına yemeğe oturduklarında söyler. Baba önce duymaz anlamaz ya da anlamak istemez ama kızı kesin biçimde evlenmek istediğini yineleyince yüzünde eşi de dahil herkesi hayrete düşüren bir ifade belirir. Bu sözleri söyleyen kızına dehşet içinde bakmaktadır. Ve bu kez kamera genç kıza babasının gözleriyle bakar. Babanın bakış açısından gördüğümüz 8 yaşlarında çilli, saçları örgülü, oturduğu yerden başı ancak masayı aşabilen bu küçük kızın bir yandan ağzına lokmasını attığı, bir yandan da o çocuksu sesiyle babacığım ben evlenmek istiyorum deyişidir. Ve baba işte bu sözleri söyleyen saçları örgülü küçücük kızına dehşet içinde bakmaktadır. Güldürerek düşündüren ve azıcık da gözlerin dolarak izlendiği bu güzel filmin özünü oluşturuyordu sözünü ettiğim sahne. Bazen o kendini 80 yaşında bir bilge kişi zanneder ve terazinin topuzunu kaçırır. Bazen de biz onu hala 8 yaşındaki çocuk olarak görür, terazinin topuzunu kaçırırız. Oysa ne 80 ne de 8, 18 yaşlarında genç bir insandır artık o. İşte iki tarafın bu gerçeği görmesi, farkına varması ve kendini bu duruma uyarlaması gerek. Anne babaların birincil içgüdüsü evlatlarını korumak demiştik. Zaten tüm davranışlarımızı onlara olan sevgimiz ve onları koruma arzumuz yönlendiriyor. Bütün iyi anne babalar böyledir. Ama bir yerde gün geliyor, nasıl onu küçüklüğünde koruyup kollayacak kadar çok sevdiysek, bu kez de onu özgür bırakacak kadar çok sevmemiz gerekiyor. Gençlik dönemi, çocuğumuzun kendi ayakları üstünde durabilmesi için yoğun bir hazırlık ve eğitim dönemi. Bu eğitimi ancak onu bilgilendirip, sonra bu öğrendiklerini denemesine izin vererek, bir ölçüde özgür bırakarak gerçekleştirebiliriz. Onu koruyorum diye dizimizin dibinden ayırmazsak, bu kuşun yavrusu düşer diye yuvadan çıkarmaması, ona uçma öğretmemesiyle eşdeğerdir. Bu zor dönemi atlatabilmek için üç büyük adım atmamız gerekiyor. Onları nasıl korkutmuşuz ki? Gencimiz için en iyisini yapmak istiyorsak, önce çocukluğunun küçük yaşlarından başlayarak bize güvenmesini sağlamalıyız. Bizler geri planda kalıp onu uzaktan dikkatle izlemeli, ona öğrettiklerimizi deneme fırsatı tanımalıyız. Sendelediğinde destek vermek için hazır olmalıyız. Gençlik dönemine girdiğinde ise biz arkada kalıp ona özgürlük ve sorumluluk vermeliyiz. Ama bir sorun olduğunda bizim onun yanı başında olacağımızı bilmeli. Her zaman bize gelebileceğine inanmalı. Ona bu güvenceyi vermeliyiz. Sorunlar çıktığında bunlarla önce kendi baş etmeye çalışmalı. Takıldığı noktada rahatlıkla bize gelebilmeli. Onun karşısında değil, yanında olduğumuzu bilmeli. Hata yaptığında da yine bize gelebilmeli. Uyarılarımızı onu suçlarcasına, hatalarını yüzüne vurup bize geldiğine pişman edercesine değil, yine onun yanında olduğumuzu sözlerimiz ve davranışlarımızla da kanıtlarcasına yapmalıyız. Özellikle de babalar duymasın diye neler neler saklanır bir düşünün. Gazetelerde okuyoruz. Polis kılığına girmiş adamlar, genç kızları erkek arkadaşlarının yanında, evine babana haber vermemiz gerek diye korkutuyorlar. Değişik olaylardaki genç kızların tümü aynı tepkiyi gösteriyor. Aman babam duymasın. Ailem duymasın ve polis kılığına girmiş adamın peşine takılıp karakola diye bir meçhule gitmeyi yeğliyorlar. Burada bir an durup işin dehşetinin farkına varalım. Bu nasıl bir terbiye sistemidir ki kendi ailesi varken, kendi ailesine sığınmak varken çocuklarımız gidip tamamen yabancı birini yeğliyor ve o kişi tarafından kaçırılıyor. Bu o gencecik yüreğe nasıl bir korku salmaktadır ki biz duymayalım, biz bilmeyelim diye her şeyi göze alabiliyor. Bizlerin açısından ne büyük bir başarısızlık. Demek ki dayanışma ve güven ortamı sağlayamıyoruz ailemizin içinde. Çocuklarımız bizden bu kadar korkuyorlarsa, bir yerlerde çok yanlış bir şey var demektir. Neydi az önce sözünü ettiğimiz kızlarımızın suçu? Gazeteden okuduğum kadar erkek arkadaşlarıyla arabada gezintiye çıkmışlardı. Ve arabanın içinde konuşurlarken kendini ahlak zabıtası diye tanıtan tipler gelmişti. Aslında pek çok genç kız erkek arkadaşlarının arabasına biniyor. Bazen de tersi oluyor ve birlikte okula gezmeye gidiyor ya da bir yerde durup çay içip konuşuyorlar. Bunlar hele de büyük kentlerde sıkça gördüğümüz arkadaşça manzaralar. Diyelim ki onlar sevgili. Düzeysiz davranmadıkça yine söylenecek bir şey yok. Konuşuyor, anlaşıyor, birbirlerini tanıyorlar bir yerde. Hemen damgayı vurmadan önce işin aslını öğrenmek gerek. Önce dinleyip anlamak, olayı yerli yerine oturtmak gerek. Hepimizin ailelerimizde uyulmasını beklediğimiz kurallar var. Her aile kendince bazı şeyleri hoş karşılar, bazıları ise karşılamaz. Bu, o ailenin özel işidir. Kimseye söz söylemek düşmez. Burada önemli olan kuralları uygularken bunu çocuklarımızı, gençlerimizi korkutarak yapmamamızdır. Onları dehşete düşürecek biçimde olmamalıdır kurallara uyma. Ailesi tarafından hata olarak algılanacak bir durumda bile bu yanlışını herkesten önce ailesiyle paylaşabileceği bir ortam yaratmalıyız. Gencin ailesinden korkması çok kötü bir şey. Onun en büyük dayanağını elinden aldınız demektir. Kendi ailemde yaşadığım iki olay, bundan 15 yıl kadar önce olmuş olsa da hala hem eşimin hem benim yüreğime batar. Kızım ilkokul çağlarındaydı. Yazlık bir yerde kalıyorduk. Hiç unutmuyorum, günlerden pazardı. Birden arkadaşımın telaşlı adımlarla bana doğru geldiğini gördüm. Eğilip kulağıma fısıldayarak, "İstersen aşağıya gel, Nilgün düştü, bacağını incitti," deyince hemen yerimden fırladım. O devam etti. "Babasının ve senin bilmeni istemiyor. Anneme babama söylemeyin," diye ağlıyor, "ama ben yine de haber vermeye geldim." Öyle şaşırmıştım ki, demek kızım canı yandığında kendince dikkatsizlik etmiş olduğunu düşünse bile "annemi babamı isterim" diyeceğine "onlar duymasın" diye ağlıyordu. Hemen yanına koştuk. O güzel gözlerinden yaşlar boşanıyor, kuşku dolu bakışlarla bizi izliyordu. Tabii ki ne bağıran oldu ne çağıran. Onu teselli edip sakinleşmesini sağladık. Koşarken çadırları tutan bir kazığa takılmış, kazık bacağına batmıştı. Babası onu kucağına aldı ve yukarı taşıdı. O sırada ailesiyle yemeğini yemekte olan bir doktor dostumuz, eksik olmasın yemeğini bırakıp Nilgün'e gerekli müdahalelerin yapılması için onu kente götürmeyi önerdi. Hep birlikte Mersin'e gittiler. Yarası temizlenir ve dikiş atılırken babası yanı başındaydı. Döndüklerinde sararmış küçük yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Fırtına atlatılmış, olan her zaman olduğu gibi yemeğinden, uykusundan vazgeçip hastaları için koşuşturan gerçek hekim dostumuz Özcan Özçürümez'in ailesiyle yediği pazar yemeğine olmuştu. Fırtına atlatılmasına atlatılmıştı ama kızımızın "onlar duymasın" diyerek ağlaması bizleri derin derin düşündürmüştü. Geçen zaman içinde belki o bizi bağışlamıştır ama biz kendimizi bağışlayamadık. Ve bu olayı anımsamak içimizde hep bir burukluk yaratır. İkinci olay, yatılı bir kız okulunda eğitim gördüğünden kızımın pek fazla sayıda erkek arkadaşı yoktu. Bu nedenle onu genelde kız arkadaşları arardı. Bir gün yine telefonda konuştuğunda babası "arayan kimdi?" diye sorunca panikleyip ışıldayıvermiş. Oysa konuştuğu yine aynı okulun erkek bölümünde okuyan bir erkek arkadaşı. Meğer babası tesadüfen paralel telefonu açıp erkek sesini duymuş da ondan sormuş. Böylece evde bir süre için hava gerginleşti. Kızımla konuyu konuştuğumda üzüntüden değil hırsından gözleri dolmuştu. Babamın sesini duyunca öyle bir korktum ki hiç düşünmeden yalan söyledim. Oysa bilirsin ben yalan söylemem diye öfkesini dile getiriyordum.